Ayrım 17. Loksandra İstanbul Düşü. Maria Jordanidou. Sayfa 174. 6. Çarşının çırtkanları, turumba ve yazları tarantela. Bir İtalyan halk oyunu. Oynanan Tinanios bahçesinde tanımışlardı. Onu çamaşırcı kadın Kira Arkondo vasıtasıyla yavaş yavaş Ay Dionysis mahalledeki hizmetçilerden duya duya Profitilias, Manililer ve diğer mahallelerde oturanlar da tanımışlardı. Castella'ya ikide bir de kadınlar gelmeye, herkese yiyecek ve elbise dağıtan bir İstanbullu varmış, nerede oturuyor diye araştırmaya başladılar. En sonunda onu kayıkçılar da tanıdılar. Hop, ana, yavaş ol, bizi batırmayasın. Sus bre zevzek. Bahar girince Loksandra daha geceden kalkar, yalın ayak parmaklarının ucuna basa basa çocuğu uyandırmaya giderdi. Ana, uyan yavrum benim, uyan diyorum sana. Deniz bugün yağ gibi. Sus, yavaş söyle. Bizi duymasınlar. Pabuçlarını eline al. Buradan, mutfağın merdivenlerinden. Karanlıkta el yordamıyla mutfak merdiveninin demir korkuluğuna tutunarak aşağıya inerler. Oradan Türk limanına sıvışırlardı. Sonra da hi hi hi ve ha ha ha aynı yaşta iki sokak çocuğuymuş gibi gülüşürlerdi. Türk limanının çoğu zaman boğucu bir havası vardı ve ortalık yosun, katran ve balık kokardı. Acaba balıkçı tekneleri bugün ne balığı getirecekler? Aa, işte Kirstamos, Kir, bay. Volostu Kirstamos onu görünce koştu. Seç al istediğini ana, kırlangıç balığı. Ya bu ne soy balık, başka neyin var? Ançüez, hamsi değil mi bu? Ançüez, kalkan malkan, bilmem ne filan fıstık yok mu? Balıklarını aldılar. Ama ana daha eve dönmek istemiyordu. Kayağa binmek istiyordu. Mori, annen öldürür beni sonra. Bir şey olmaz nene. İşte Kiranesti. Kim? Kiranesti. Kayıkçı Kiranesti yoksa Pısaralı Kirsitalios, o da yoksa Siroslu Kir Panayotis bulunurdu. Alestaya ya! Hazır ol nene. Çok geçmeden kayık açıldı, sonra sola döndü. Gün doğusu kızarıyordu ve daha esmeye başladı. Loksandra şapkasını çıkararak iç eteğinin cebini araştırmaya koyuldu. Vah vah vah! Yanlarına çerez almayı akıl edememişti. Hele bir bakayım. 5 nohut, renkli kağıda sarılmış 2 Rus karamelası, kuru bir simit ve cebinde eline çarpanların hepsi buydu. Onu artık tanımış olan Panayotis bekliyordu. Panayotis'in erkek kardeşi, Loksandra'nın çörek ve simitlerini tatmış ve Yorgaki'nin evde bırakmış olduğu elbiselere konmuş olan babaları da onu iyice öğrenmişlerdi. Pire'ye taşındıklarından sonraki 3 yıl içinde Loksandra kendisini halka o kadar sevdirmişti ki, belediye seçimlerine adaylığını koyacak olsa garanti Damala'dan kazanırdı. Çünkü bütün mahalleler ona saygı gösteriyorlardı. İstanbullu olduğu ve yerli halkın İstanbulluları pek sevmemesine rağmen herkes Loksandra'ya saygı duyuyordu. İdrallar bir ada hariç. Kondilo'nun Arnavut inadı geçmeye başlamıştı ve bunu Ayfunuris'in mucizesine borçluydular. Bir gün gümüş yüzüğünü kaybetmişti ve yüzüğü aramak için herkes ayağa kalktı. Aman gitti yüzük. Kondilo Ayfunuris'in ruhuna bir pide adayınca yüzük bulundu. O güne kadar Ayfanuri'ye hiç dua etmemiş olan Loksandra bu olay üzerine Ermiş'e inanmaya başladı. Öylesine inandı ki ikide bir de o da yüzüğünü kaybetmeye başladı. Haydi Mori Kondilo, hemen bir pide yap da bu Ermiş'in ruhuna adayalım. Ve göz kırpar. Senin sıkıntılarını biliyorum. Agato'ya yazayım da oradan sana güzel Anadolu yünleri göndersin. Oğluna fanila örersin. Kondilo'nun taştan olan kalbi sonunda eridi. Sünger avcısı olan oğlundan başka çocuğu yoktu. Onu kaybetmemek için üzerine titriyordu. Oğlunun hatırı için İdra'daki odasını elinde tutuyordu. Bu odada bir sandık, kendi ikona kutusu, küçük bir masa ile sandalye ve üzerine 3 tahta serilmiş, kırık dökük bir yatak bulunuyordu. Loksandra ona, ''Madem ki oda boş, neden ikide bir de gidip badana yapıyorsun?'' diye sordu. ''Aa, topu topu bu kadar iş.'' Her cumartesi Kondilo'nun odayı badana etmesi, eşiğini ve kapı önünü süpürmesi gerekiyormuş. Çok kere anayı da yanında götürüyordu. Önceleri anayı idrarların huylarına alışması için her cumartesi yanında götürüyordu. Yorgaki öyle istiyordu. Ama Yorgaki oradan ayrılıp bir daha dönmeyince ve onun akrabalarıyla ilgileri kesilince Kondilo bu görevini aksatmaya ve zaman zaman hasta düşen ve kendisine ihtiyacı olan Kilio ile ilgilenmeye başladı. Doktorları Xanthos, Kilyon'un sinir bozukluğundan rahatsız olduğunu ve yorulmaması gerektiğini söylemişti. Okumasına ve gözlerini yormasına da izin vermiyordu. Kilyo, "Gel Kondilo, bana bir şeyler anlat," diye onu çağırıyordu. Kondilo böylece örgüsüne elini alır ve Kilyon'un yatağı yanına oturur ve kendisinden bir şeyler anlatmaya başlardı. Kilyo gözlerini kapatır ve sıcak marmarayı gözlerinin önüne getirirdi. Üç direkli uskunalar, iki direkli yelkenliler ve sandallar dalgalara bata çıka gözlerinin önünde resmi geçit yapardı. Toplarla donanmış kalyonları ve onları yakından izleyen Nelson'u görürdü. "Anlat Kondilo, anlat." Loxandra Kondilo'dan kurtulunca "Allah'a şükürler olsun," dedi. Böylece anayı okula göndermeyip mutfağa sakladı. Derken Ekim ayı geldi, mutfağa bir halı serildi. Pencerelere perdeler asıldı. Dolabın üzerine bir çiçek saksısı konuldu. Çocuğun masası ve sandalyesi, kendi koltuğu ve onun yanında kedilerin minderi. Bir Bizans asilzadesi gibi Loxandra böylece mutfağa kuruldu. Gün doğarken sesler duyulmaya başlıyordu. Önce sütçü, sonra manili sucu geçiyordu. Onların arkasında soğuk pınar suyu satan Baba Yanaki geliyordu. "Baba Yanaki, dur, ne acelen var? Olanları duydun mu?" "Aa, duymadın mı? Cinayet." "Ne olmuş?" "Cinayet diyorum sana bre. İdra'da cinayet. Yine zavallıları öldürmüşler." Sonra anaya, "Dünkü gazeteyi okusana ciğerim." Ana, Skrip gazetesini eline alır ve heceleyerek okumaya başlardı. Dün İdra adasındaki bakkal dükkanında politika yüzünden çıkan münakaşa sırasında Koronyos, Rafalya'yı bıçaklayarak öldürdü. Okulu asmış olan ana şimdi yalnız başına Romeo, Tussuri ve Skrip gazetelerinden okumasını öğrenmeye çalışıyordu. Ninesiyle gezmeye gittiklerinde mağazaların tabelalarından da çok şey öğreniyordu. Baba Yanaki'den sonra mahallenin hizmetçileri gelip gitmeye başlarlardı. Sakızlı eleni her zaman ödünç bir şeyler istemeye gelirdi. "Bir limonunuz var mı? Biraz da zeytinyağı. Bizim hanım yağ çıkarmayı unutmuş." "Nereden çıkarmayı unutmuş Mori?" "Dolaptan." "Sübhanallah." Giritli Maria ödünç bir şey istemek bahanesiyle aslında bir şeyler yemeye gelirdi. Çünkü evin hanımı şimdi ekmeği de dolaba kilitliyordu. "Hey yüce tanrım, ekmek de dolaba kilitlenir mi hiç? Gel otur ye." Sonra Anksitsa'ya, "Mori Anksitsa, manav, koş koş diyorum sana, kaçırmayalım. Lahana dolması yapmak istiyor." "Koşsana Anksitsa, sana söylüyorum, koş iki okka kadar lahana al." Anksitsa olduğu yerde durup ona bakıyor. "Ne lahanası, kapuskalık mı?" "Dolmalık." Anksitsa yerinden kımıldamadan ellerini ovuşturuyor. "Koş diyorum sana canım, ne bakıp duruyorsun?" "Ama bana ne diyorsun ya, yine mi dolmalık alayım? Bu kız bana neler söylüyor Allah aşkına ana." Ana tercümanlık yapıyor. Anksitsa kendi köyünün lehçesiyle konuşuyor. Türkçe olarak vermek zor. Ana Anksitsa'nın yardımcısı, Loxandra'nın gizli danışmanı. Acenta'nın gemisi İstanbul'dan gelince Kaptan Rosulimo ile baş makinisti ağırlamak için masaya uzo çıkarmak anaya düşüyordu. Loxandra, "Hoş geldiniz çocuklar," diye bağırırdı. "Buyurunuz." Bu mutfağa karideslerin her türü girerdi. Volos'tan, Moro'dan, Kefalonya'dan, Pire'den. Ana Anksitsa'nın okuduğu türküyü dinliyordu. "İkisi yeter More, nane ile fesleğen ve bir de maydanoz." Çarşıdaki çığırtkanların ağzını da öğreniyor. Türk limanındaki balıkçılardan olta, zıpkın, bereket, pranga ve balık ağı sözcüklerini de öğreniyor. Balıkların adını, rüzgarın akşamüstü batıdan ne zaman eseceğini, Meltem'in geceleyin ne zaman başlayacağını biliyordu. Lahananın kaç para olduğunu, dolma için ne kadar lahana gerektiğini, manavın paranın üstü olarak ne geri vereceğini biliyordu. Yalancı dolma ve kabak dolması yapmasını, çorap yamamasını öğrenmişti. Çeşitli kumaş parçalarını biçimli bir şekilde keserek bohça ve örtüler dikmesini beceriyordu. Şimdi de ninesi ona dantela işlemesini öğretiyordu. Ana ninesinden okul kitaplarında bulunmayan bir şey daha öğrenmişti. O da her şeyden mutluluk duymaktı. Tek bir zeytinden de, havyardan da, yağmurdan ve güneş ışığından da mutluluk duymak. Yaşadığı, gözleri gördüğü ve kulakları duyduğu için şükretmesini öğrenmişti. Yaptığı işi sevmesini öğrenmişti. Ana bunları ve daha pek çok şeyi ninesinden öğrenmişti. Öğrene öğrene kış da geçti. Kış geçti, bahar geldi ve baharla 25 Mart Ayyorgo günü geldi. Timon'un çalgıcıları o yıl bu günü birlikte kutlamak için Yorgaki ailesinin kapıları önüne kadar geldiler. Çünkü artık o evde Yorgaki adında bir ev hanımının oturduğunu herkes biliyordu. Loxandra içinden dedi. Bayramdan sonra ve onlara Yorgo'yu görüp görmemiş olduklarını sormaktan vazgeçti. Yorgo yok olmuştu. Acenta'nın vapurlarında çalışanlar pek enderde olsa onunla karşılaştıklarını söylüyorlardı. Bir bakıyorsun Sulina'daydı, bir bakıyorsun Marsilya'da ve her zaman da sarhoştu. Ana babasını hep kaptan olarak hayal etmişti. Son zamanlarda evde onun adından bahsedilmez olmuş, adının yerini yalnızca o almıştı. Derken bu o, yerini bir işarete bırakmıştı. Sus çocuk duymasın. Elengaki teyze ile Efterpi abla Patras'tan ziyarete geldiklerinde söz evin durumuna dayanınca ananın önünde Türkçe konuşurlardı. Ne var ki ana konuşulan Türkçeyi bal gibi anlıyordu. Yok bre evini terk ettiği ortada. Sonra gidiyoruz işaretleri. Gidiyoruz Endostrion Minon. 3 ay içinde. Ana babasının kendilerini terk ettiğini ve 3 aya kadar İstanbul'a gidecekleri için tralala sevinç içindeydi ve kendisinden sakladıklarını sandıkları bu güzel haberi aklından çıkaramıyordu. Son paskalyalarını Yunanistan'da kutladılar. Kondilo kutsal ekmek yoğurdu, Anksitisa Selanik yemekleri hazırladı. Sütçüler bir koyun alıp pişirdiler. Böylece Loxandra o yıl ilk defa kokoreç tatmış oldu. Gel bre, Kirleluda, nasıl pişirirler bu şeyleri göster bana. Kirleluda, Rus hastanesinin yanında bir kahvecik. Kafenio denilen Yunan kahvelerinde içki ve yemek de satılır. Açmıştı ama işleri hiç iyi gitmiyordu. Loxandra ona lokum ve kahveyi bırakarak uzo, Yunan rakısı ve meze satmasını tavsiye etti. Pastırma ve bol dereotulu çiroz salatası da iyi satardı. Yalancı dolma yapmasını bilir misin? Ya imam bayıldı? Dur sana göstereyim. Pire'den ayrılmalarına birkaç gün kala Loxandra Yunan halkını aydınlatma hastalığına kapılmıştı. Sağa sola gidiyor İstanbul yemeklerinin propagandasını yapıyordu. Hastalık Elengaki'ye de bulaşmış olacak ki o da propaganda işini Atina'da sürdürüyordu. Sofokles caddesinde geziyor, gördüğü simitçileri kollarından çekerek onları cadde ortasına bir mangal koyup souvlaki, bir çeşit şiş kebap, pişirmeye ikna etmeye çalışıyordu. Yanında biraz da pide, bira, birkaç kırmızı turp. Millet yesin de kendine gelsin oğlum. Bir yanda yaklaşmakta olan İstanbul seyahati, öbür yanda artık kocasından boşanmış olmak ve bunun yanında genç doktorun yapmış olduğu masajlar sonucu işinin eriymiş çocuk. Ayağa kalkan Kilio sokağa çıkmaya başlamıştı. Her gün süsleniyor, müzeleri, akropolisi ve Yunan bayraklarını görmek için Atina'ya iniyordu. Hatıra olarak küçük taşlar topluyor, köylü işi önlükler ve Siros adası lokumlarından satın alıyordu. Evzon askerlerini görünce gözleri yaşarıyordu. Genç Türklerin Sultanahmet'i tahttan indirmiş olduklarını duyunca Loxandra sevindi ama biraz da korkuyordu. Bre ister misin İstanbul'da yine kan gövdeyi götürsün? Aman oturalım oturduğumuz yerde diyordu. Ne var ki az bir zaman sonra Gudi'nin ayaklandığı haberi ortalığa yayılınca Loxandra bağırdı. Siktir, en iyisi gidelim memleketimize, başımıza ne gelirse şansımıza. Vapura binecekleri gün bütün liman ayağa kalktı. Ana vapurun bir başından öbür başına koşuyor ve bağırıyordu. Ne güzel babam bizi bıraktı, biz geziye çıkıyoruz. Vapurun direğine tırmanmaya kalktı ama Kilio onu at kuyruğu saçından tuttuğu gibi aşağıya çekti. Öldüreceğim seni, uslu uslu otur. Görürsün bak, İstanbul'a varınca ne yapacağım sana. Seni yatılı olarak rahibe okuluna vereyim de nasıl adam olunurmuş gör. Rahibelerin gözetiminde olan bu okulların hapishane gibi bir şey olduklarını sanan ana gidip ninesine durumu anlattı. Çok kızan Loxandra havasını alır dedi. Üzülme ciğerim benim, ben izin vermem. Sonra güzel bir sürprizle karşılaştılar. Takis. Kilio'yu iyileştirmiş olan genç doktor da 15 günlüğüne İstanbul'a gidiyordu ve birlikte seyahat edeceklerdi. Aha! Loxandra da sevinç, ne rastlantı. İstanbul'a varınca gelip onlarda kalırdı. Asla bırakmazdı onu. Onlarda kalacaktı. Agato'nun onlar için bulmuş olduğu ev Pera'nın ana caddesinde Osman Bey'in karşısındaydı. Dört odalı bir apartman katıymış duyduklarına göre. Takis ananın odasında, ana da 15 gün boyunca ninesinin yanında yatardı. Ah ne mutluluktu bu. Loksandra Takis'i çok seviyordu. Çünkü ona Bakırköy'deki berberi Kir Artemi'yi hatırlatıyordu. Takis de Kir Artemi gibi açık kalpli ve üstleri başları ilaç kokan ve ellerinde alet dolu çantalarla gelen başka doktorlara benzemiyordu. Berberinin ölümünden bu yana Loksandra kendini ilk kez bu genç doktorun yanında güven içinde hissediyordu. Bu ne demekti bir bilseniz. Şimdi doktoru garantiye aldı ya, vapur harekete geçer geçmez Loksandra nefes darlığı çekmeye başladı. Kolonya getirin bana. Kolonyayı ona Takis getirdi ve nabzını yokladı. Büyük bir porsiyon mayonezli kırlangıç balığı ısmarladı. Ye ye korkma ben yanındayım. Onun arkasından ona Loksandra'yı geğirten ve içini açan bir ilaç verdi. Akşam onu kabinindeki yatağına yatırırken, ''Kanaryam nasıl gidiyor?'' diye sordu. ''Verdiğim ilaç açtı mı seni?'' Loksandra, ''Birebir geldi sağ olasın.'' diyerek yeniden nazlanmaya başladı. ''Nah şuram ağrıyor, şurası. Korkma ben yanındayım.'' ''Çocuk nerede? Ona göz kulak olun.'' Takis, ''Çocuğa ben bakarım, sen şimdi uyumaya bak.'' dedi ve ona gülümsedi. Bu genç yaratığın pırıl pırıl bir dizi beyaz dişi, lambanın ışığı altında kıpır kıpır oynayan iki kahverengi gözü vardı. Güverteden esen rüzgar siyah saçlarını dağıtmıştı. Takis, Loksandra'ya İstanbul'un genç sokak köpeklerini hatırlatıyordu. Kuyruğu olsaydı sallayacak ve ''Uyu sen, güzelim, ben kapını beklerim.'' diyecekti. Loksandra, İstanbul'un sokak köpeklerini yeniden göreceği sevinci içinde tatlı bir uykuya daldı. Zavallı kadın, İstanbul'da tek bir sokak köpeğinin bile kalmamış olduğunu nereden bilsindi? Genç Türkler idareyi ellerine geçirir geçirmez ilk iş olarak Sultanahmet'in himayesinde olan sokak köpeklerini avlamaya başlamışlardı. Çingeneleri seferber etmişler, en ilkel ve merhametsiz metodlarla zavallı hayvanları toplayıp Marmara'daki çıplak bir adaya terk etmişlerdi. Talihsiz hayvancıklar açlık ve susuzluktan kırılmış, ölüleri kokmuştu. Arkasından İstanbul'da bir kolera salgını başlamıştı. Bir kolera ki dünya kadar insanı silip süpürmüştü. Ne var ki Loksandra'yı bekleyen tek sürpriz bu değildi. 17. ayrımın sonu sayfa 184.